Ayrım 12. Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 122. 28. Bölüm. Adam araba İranlıya, Meksikalıya benziyordu, söylemesi güç. Uzun boylu, etine dolgun, siyah bir bıyık, köşeli bir kafa, boyunsuz. Koridorun ucunda yukarı aşağı yürüyerek bekliyordu. Koyu renkli takım elbise, beyaz gömlek ve siyah kravat. Gömleği bir numara küçüktü ve göbeği iliklerini geriyordu. Birbirimizi gördük ve koridorun ortasında buluştuk. İçimde adamın bir çeşit uşak olduğu gibi tuhaf bir his vardı. Sert ve resmi, kaba cildi daha da uğursuz görünmesine neden oluyordu.
Mrs. Kelly?
Evet, elini uzattı. Konuşmasında belli belirsiz bir Orta Doğulu aksanı vardı.
Sizi gördüğüme sevindim.
Uzattığı cansız ve nemli eli sıktım. Daha önce tanışmış mıydık?
Hayır, size bir mesaj iletmem istendi.
Kart vizitini uzattı. Yaldızlı kabartma harflere bakınca şaşırmadım.
Tarık Cenaze Evi, lisanslı tahnitçi ve krematoryum. Sevdiklerinize özen gösteriyoruz, anlayış ve saygıyla.
Knoxville'in ticari merkezinin oralarda bir de adres yazılıydı. Kingston Pike her yönün başladığı ve bittiği bir yerde. Yol tarifleri. Kingston Pike'tan doğuya git veya batıya diye yapılırdı. Neresi olursa artık. Bunun ne ilgisi var?
Ölmüş sevdikleriniz Mrs. Kelly.
Bir yanlışlık olmalı. Eğer uçak kazasından bahsediyorsanız ailemden kimsenin cesedi bulunmadı. Boyunsuz cevabımı duymazdan geldi. Sanki ben hiç ağzımı açmamışım gibi. İnsanın içini ürperten cinsinden yarım yamalak sırıttı.
Mr. Tarık onunla bugün konuşmanızın çok önemli olduğunu söyledi.
Kart vizitin üzerindeki adresi gösterdi.
Sizi en kısa zamanda bekliyor. Karttaki adrese uğrarsanız çok memnun olacak.
Bir açıklama bekleyerek gözlerimi gözlerine diktim.
Mr. Tarık size önemli bir mesaj verecek. Ailenizle ilgili bir mesaj.
Kalbimin sıkıştığını hissettim. Ne mesajı?
Mr. Tarık açıklayacaktır. İyi günler Mrs. Kelly.
Tek bir kelime etmeden döndü ve resepsiyonun ön kapısından çıktı. Bu kadar. Pat, küt, teşekkürler hanımefendi. Şaşkınlık içinde elimdeki karta dalmışken başımı kaldırdım ve otoparka baktım. Adam pırıl pırıl siyah bir Mercedes'e binip uzaklaştı. Acayip. Ailemle ilgili ne mesajı? Dayışa yanımda bitiverdi. Kyle'ı ziyaret edip ona iPod veren adam var ya. Kimmiş? Dayışa başıyla resepsiyon kontuarını, telefonda konuşan granit yüzlü Agnes'i gösterdi. Agnes adamı tanıdığını düşünüyor. Arabama binerken cep telefonum çaldı. Numarayı tanımadım ama arayan Courtney'di. Hey Kat, nasılsın şekerim? Asker üniformasıyla bile abartılı biriydi. Oysa bugün sesi her zamankinden daha sakindi sanki. Televizyonda kazayla ilgili haberleri görmüş olabilir miydi? Görmüş olsa bile hiç değinmedi. Dahası sanki konuşmayı kısa kesmeye çalışıyordu.
Seven Oaks'ta Jean teyzemin evindeyim. Annem birkaç günlüğüne Knoxville'e geldi. Ben de bir uğrayayım dedim. Annem de Jean birazdan alışverişe çıkıp öğle yemeği yiyecek. Ev boş, rahat rahat konuşuruz. Buraya gelebilir misin?
Tabii, her şey yolunda mı?
Evet, sadece yeni haberleri almak istiyorum.
Konuşmayı kısa kesmeye çalışıyordu. Genellikle bir saat konuşmadan insanı bırakmazdı. Sanki bir şeyler anlatmak istiyor ama telefonda konuşmaktan kaçınıyordu.
Courtney?
Söyleyecektim ama fırsat bulamadım. Courtney benden hızlı davrandı.
Biliyorum şekerim, biliyorum, haberleri gördüm. Buraya gelene kadar aklına hakim ol, tamam mı? İyisin ya.
Pek iyi olamazsın, o da başka. Bana bir iki saat verebilir misin? Daha önce yapmam gereken bir şey var da birini görmem gerekiyor. Saatime baktım, 9:15 vardı. Jack'in telefonuna kadar 5 saatten fazla zamanım var demekti.
Ne kadar erken gelirsen o kadar iyi, tamam mı? Önemli bir şey var da. Ha, bir de.
Evet.
Beni sakın cep telefonumdan arama, tamam mı?
Neden? Ne oluyor?
Arama işte, geldiğin zaman anlatırım.
29. Bölüm. Knoxville, Tennessee. Saat 09:10. Kızın cesedi metal sedyenin üzerinde yatıyordu. Henüz 17 yaşında, uzun sarı saçlarıyla büyüleyici güzellikte bir kız. Fazıl Tarık ne yazık diye düşündü. Morg binasının dışında bir ses duyunca başını kaldırıp dışarıya baktı. Jaluzilerin arasından Kingston Pike üzerindeki kırmızı tuğla binanın avlusuna siyah bir Mercedes'in girdiğini gördü. Araba üzerinde Tarık Cenaze Evi, lisanslı tahnitçi ve krematoryum yazılı ahşap levhanın önünde durdu. Tarık dikkatini yeniden cesede verdi. O öğleden sonra çok meşguldü. Bütün yeteneğini içkili bir sürücünün neden olduğu kazada ölen kurban üzerinde gösteriyordu. 60'larında uzun boylu bir erkekti ve kalemle çizilmiş gibi duran, kırlaşmış gür saçlarının aksine siyaha boyanıp özenle kırpılmış bir bıyığı vardı. Üzerinde koyu renk takım elbise ve yüzünde de aktörlere özgü, iyi çalışılmış kederli bir ifade görülüyor. Asık suratı ona istediğini elde etmeye alışmış, müşkül pesent bir insan görüntüsü veriyordu. Yanındaki ahşap masanın üzerine bir cenaze levazımatçısının avadanlıkları, sanatının alışılmış aletleri sıralanmıştı. Lastik başlı bir çekiç, bir formol kavanozu, makyaj fırçaları ve tamponlarla dolu kaplar. Önünde yatan başı sargılı kızın cesedini inceledi. Gülümsedi. Tebessümü tatsız bir şeydi. Dişleri kocaman ağzına göre çok küçük, kemirgen dişi gibiydi. İçini çekerek böylesi bir gençlik ve güzelliğin boşa gitmesi ne yazık diye düşündü. Ama Amerika'da trafik ölümlerine sık rastlanıyor. Üstelik buradaki dağlılar doğup büyüdüğü memleketi Irak'taki sapıklardan bile daha delice araba kullanıyordu. Güney'in çoğu bölgesinde olduğu gibi Knoxville'da da insan başka yerlerde öğrendiği trafik kurallarını unutuverir. Güneylilerin kendine özel trafik kuralları vardır. Dört yollu bir kavşaktan önce en yüksek egzoz gürültüsünü çıkaran Trans-Am geçer, onu da en büyük lastiklere sahip kamyon izler. Sarı ışıkta durursanız arkadan çarparlar, küfrederler, hatta vururlar. Eyaletler arası karayolunda kabul edilen en düşük hız saatte 140 kilometredir. Onun altındaki her hız kafadan hanım evladı muamelesi görür. Hepsinden daha korkuncu da alkol ve uyuşturucunun karayolunda ürkütücü ve sık rastlanan bir gerçek olmasıdır. Sonuçta önündeki gibi bir sürü ceset. Sarhoş araba kullan, tabutun çivilensin. Genç kızın yanaklarına belli belirsiz allık sürdükten sonra eserini incelemeye koyuldu. Genç kadınlar üzerinde çalışmaya bayılıyor, böylelikle vücutlarını hayranlıkla seyretme fırsatı buluyordu. Gözlerini kızın dolgun göğüslerinde, ipeksi bacaklarında, harika kıvrımlarında gezdirdi. Sol göğsünde hala kazadan kalma koyu çürük görünüyordu. Biraz daha fondöten alıp sol memeye bir pamukla sürdü. Kızın göğsü sertti, ölüm sertliği başlamıştı. Parmaklarını memenin üzerinde gereğinden bir iki saniye daha uzun tutarak fondöteni cildine yedirmeye çalıştı. Ardından da bir adım geri çekilip marifetine baktı. Kabul edilebilir bir iş çıkarmıştı. Elini uzattı, parmakları kızın gergin karnından ta aşağıya, bacakları arasındaki yarığa kadar dolaştı. Yeniden içini çekti. Solucanlara sunulacak israf edilmiş bir vücut. İşini bitirip ellerini muslukta yıkayıp kurularken duvardaki tahili telefon çaldı. Birkaç saniye sonra içeriye kendine bir numara büyük gelen koyu renk takım elbise giymiş, kalın enseli iri yarı bir adam girdi. Kiril Tarık'ın yüzünde de babasınınki kadar tecrübe, sıkkın bir ifade vardı.
Söyledim, doğru buraya geldi baba. Dikiz aynasından hep onu gözledim, şimdi arabasını park ediyor.
Harika, ben onunla konuşurken sen şu genç hanımı bitir.
Tabii baba.
Baba Tarık musluğun başından ayrılıp ellerini kurularken koridorun bir yerinden zil sesi duyuldu. Tarık kalemle çizilmiş gibi duran bıyığını sıvazladı, oğluna bakıp gülümsedi. Bakalım ölüleri canlandırabilecek miyiz? 30. Bölüm. Kadın şapelde platformun üzerine yerleştirilmiş bir tabutun karşısında oturuyordu. Tarık hafif anlayışlı bir ifadeyle gülümseyerek yaklaştı. Kadın güzeldi, sarı saçları vardı. Blue jean, pastel mavi kolsuz gömlek ve yün ceket giymişti.
Mrs. Kelly, gelmeniz çok iyi oldu.
Genç kadının elini aldı, avuçlarının arasında bir süre tuttuktan sonra bıraktı.
Arkadaşınızı anlatmaya.
Oğlum Kiril.
Evet, bir yanlışlık yaptığınızı anlatmaya çalıştım. Kaza yerinde ceset bulunmadı ama dediğine göre bana verilecek bir mesajınız varmış.
Tarık nazikçe başını salladı, genç kadının vücut hatlarını, yüzünü incelerken kendini gülümsemeye zorladı.
Evet, o haberi hem CNN'de hem de bir sürü başka kanalda gördüm.
Öyleyse konu nedir?
Bana ihtiyacınız olursa size hizmet etmekten mutluluk duyacağımı bilmenizi istedim. Öte yandan televizyon haberlerinden eşinizin eski asker olduğunu da işittim. Eski askerler için sunduğumuz özel hizmetler...
Sözünüzü kesmeme izin verin Mr. Tarık. Yoksa böylesi bir anda beni buraya satış konuşması yapmak için mi çağırdınız?
Tarık itirazın sivriliğini hissetti ve başını her zaman uyguladığı acınızı anlıyorum ifadesiyle hafifçe yana yatırdı. Aslında şapelin penceresindeki jaluzilerin arasından dışarıya bakıyordu. Kiril kadının arabasının yanına diz çökmüş, sol arka tekerlek yuvasına bir şey iliştiriyordu. İşini bitirince doğruldu ve gözden kayboldu. Tarık dikkatini yeniden karşısındaki kadına verdi, sağ elini göğsüne götürerek,
''Hanımefendi, lütfen bağışlayın, ben sadece yardım etmek istemiştim. Bakın, askerler ve asker aileleriyle uzun bir geçmişe dayanan ilişkilerim var. Eski asker ailelerine hiçbir ek ücret talep etmeden özel ayrıcalıklar, bir sürü ilave hizmet sunuyoruz. Bunları bilmek istersiniz diye düşündüm. Askerleriniz ülkem için o kadar çok şey yaptı ki, o konuda her zaman şükran duyuyorum.
Ülkeniz hangisi?
Irak. Bizi Saddam Hüseyin denen o diktatörden kurtardınız. O günlerde tercüman olarak askerlerinizin yanında çalıştım. İçimizde sevdiklerini yitirenlerin, o acımasız rejimin idaresinde acı çekenlerin büyük çoğunluğu sonsuza dek Amerika'ya müteşekkir. Ben sadece bana ihtiyacınız olursa size yardım etmekten mutlu olacağımı söylemek istedim. İhtiyaçlarınızı en derin anlayış ve saygıyla karşılamaktan gurur duyacağım.
Evet, kartınızda da gördüm.
Kadın gergindi, gitmek için acele ediyormuş gibiydi. Tarık elini uzattı ve halinden anlıyormuş gibi genç kadının koluna dokundu. Hareketinde bir orospunun öpücüğü kadar bile içtenlik olmasa da yumuşak bir dokunuş ve anlayış yüklü deneyimli bir bakışın insanları sakinleştirdiğine inanmak istiyordu. Genç kadın kolunu usulca çekerken Tarık ceketinin göğüs cebinden kabartma harfli bir kartvizit çıkardı.
İhtiyaç duyarsanız kartta cep telefonumun numarası yazılı. Sanırım eşiniz uzun zamandır kayıp.
8 yıldır.
Tabii en içten dileğim ne bana ne de meslektaşlarımın herhangi birine ihtiyaç duymanızdır. Bir de ailenizin üyelerini canlı bulmanız. Televizyon haberlerine göre böyle bir ihtimal varmış sanki, değil mi?
Öyle mi? Ne söylediklerinden emin değilim.
Tarık genç kadına bir kez daha o sahte anlayış dolu gözlerle baktı.
Hepimizin huzursuz hayaletleri var Mrs. Kelly. Sizinkileri sağ salim bulmanız için gerçekten dua edeceğim.
Kadın ona sanki tuhaf bir şey söylemiş gibi bakıyordu. Tarık sözünü açıklama gereği duydu.
Irak'ta kullanılan bir deyim. Ülkemizin geçirdiği zor dönemlerde çoğu insan sevdiklerini kaybetti. Onlara huzursuz hayaletlerimiz diyoruz. Onları bulana kadar asla huzur bulamayacaklar. Tıpkı sizin de bulamayacağınız gibi. Anlayabiliyorum.
Yeniden elini yüreğine götürdü.
Ama beni bağışlayın, sizi daha fazla tutmayayım. Lütfen çabalarınız için en iyi dileklerimi kabul edin.
Genç kadının yüzünde herhangi bir ifade yoktu.
İyi günler Mr. Tarık.
Tarık giden kadının arkasından baktı. Ardından koridorun üzerindeki bürosuna girdi. Çalışma masası ve iskemleleri, sağlam görünüşlü Centurion kasası, gri renkli kauçuk yer karoları ve köşede kaidesinde duran Amerikan bayrağıyla düzenli ve işlevsel bir çalışma odası. Perdenin aralığından bakarak kadının uzaklaşmasını izledi. Araba gözden kaybolunca birkaç saniye boyunca düşündü. Sonra gözü Amerikan bayrağına takıldı. Elini uzattı, bayrağın kumaşını kavrayıp sıktı. Eklemleri nefretten beyaza kesene kadar buruşturup dertop etti. Kapı açıldı, içeriye Kiril girdi. Yanında iki adam daha vardı. Yüzü öfkeli bir bulldoğu andıran, kısa ve saldırgan görünüşlü Mehmet. Uzun boylu ve sağlam, demir çekişlere benzer elleri ve steroidlerle şişmiş kaslarıyla Abu. Tarık oğluna bakıp evet dedi.
Tamamdır, Babek iyi iş çıkarmış, cihazı arabaya taktık. Bir ikincisini de araba koltuğunda bıraktığı çantasına yerleştirdik. Tarihimiz varsa her an nerede olduğunu bileceğiz.
Babası gülümsedi, elindeki bayrağı bıraktı.
Güzel.
Buraya gelip bizi görmesi gerçekten gerekiyor muydu? Onu buraya neden çağırdığını merak etmeyecek mi?
Tarık elini yüreğinin üzerine koydu.
Cevabını da aldı. İnandırıcı bir cevap. Ona acısını paylaştığımızı söyleyip hizmetlerimizi sundum.
İyi ama cihazları arabasına ve eşyasına başka yerde de yerleştirebilirdik. Alışveriş merkezinde ya da evinde.
Doğru ama bu dersi iyi öğren Kiril, düşmanını tanı. Bir yolunu bulup düşmanının gözlerinin içine bak. Nasıl biriyle karşı karşıya olduğunu anla. Bu bakımdan kadın sorun olmayacak.
Üst cebinden ince bir puro çıkarıp altın çakmağıyla yaktı.
Bizi ötekilere götüreceğinden eminim.
Kiril'e çelik gözlerle baktı.
Götürdüğü zaman ne yapılması gerektiğini biliyorsun.
31. Bölüm Geçmiş. Düğünümün sonunda çözümlemem gereken tek sır Kyle'ı intihar girişimine neyin götürdüğünü öğrenmek değildi. Düğün kutlamasını terk ettiği zaman annemin ıstıraplı zihninden neler geçtiğini de merak ediyordum. Ortadan kaybolduğunda tahminimin aksine lavaboda değildi. Otel resepsiyonundan çağırdığı bir taksiye binip gittiğini gören tanıklar vardı. Bir başkası babamın da acebeyle arabasına koştuğunu, otoparktan çıktıktan yarım saat kadar sonra döndüğünü görmüştü. Babam annemi uzun nutuklardan sonra genellikle gittiği yakın restoran ve barlarda aramaya çıktığını ama bulamayınca da döndüğünü anlattı. Bildiğim kadarıyla annem hala sarhoştu. Bildiğim bir başka şey de eve vardığında yatak odasındaki duvar kasasının başına gittiği, kırmızı elbiseli portresini kenara çekip kasadan günlüğüyle bazı mektupları aldığıydı. O anda başka bir umut kalmadığını fark etmiş ya da sarhoş öfkesine kapılmış olmalıydı. Günlüğünü ve babamın yazdığı notlarla gönderdiği aşk mektuplarını odasındaki şöminede yaktığı için böyle düşünüyorum. Kararmış küller ve günlüğün kapağından geriye kalanlar yeterince açıktı. Yanmadan kalmış tek şey yatağının altına düşmüş bir parça kağıttı ve üzerine bir zamanlar siyah mürekkeple kırmızı yazmıştı. Yanında da karalanmış ama okunamayan bir ikinci kelime. Ama bu sayfaların hangi sırları içerdiği ya da kırmızı kelimesinin ne anlama geldiği konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Babam da bir şey bilmiyor ve hep annemin o günkü davranışının Kyle'ın umutsuz zihinsel durumuna üzülmesinden kaynaklandığını söylüyordu. Annemin o çelik kasaya ya da zarflara neleri kilitleyip kapattığı bir sır olarak kalacaktı. Günlükle kağıtları şöminede yakmak için kiraz kırmızısı dudak boyasıyla filtrelerini boyadığı Marlboro Gold sigaralarını yaktığı ucuz plastik çakmağını kullandığını biliyordum. Bir de kasasında sakladığı bir ilaç şişesinden avuç dolusu antidepresan aldığını fark etmiştim. Soruşturma için gelen dedektifler bütün bunları ve atılmış kağıt parçasını raporlarına yazmıştı. Babamın dediği gibi benim korkunç olayımı, kocamla biricik çocuklarımızın kaybını daha sonra yaşayacak ve bunun acımasız yürek parçalayıcı gizemiyle hayatım sonsuza dek değişecekti. O zaman bunu tahmin etmiş bile olsam, üzerinde sadece kırmızı yazan bir kağıt parçasıyla o felaketin nasıl bir ilgisi olacağını düşünemezdim. Polis annemin ortadan kaybolmasından sonra babamın hesabını veremediği 38 dakika hakkında beni sorguladı. Babam annemi her zaman gittiği yakın restoran ve barlarda aradığını kanıtlayamıyordu. Babamdan herhangi bir şekilde kuşkulanıyor olmaları bile çok tuhafıma gitmişti. Sonunda soruşturmadan hiçbir şey çıkmadı. Oysa o gün yaşanan trajediyle ilgili olarak hala bir takım cevapsız sorular vardı. Çok derin bir kişisel anlamı yoksa annem hayatımın bu kadar önemli bir gününde neden böyle davranmıştı? Hiç anlayamıyordum. Daha sonra bu soruları kendime sık sık soracak ancak bir cevap bulamayacaktım. Olanları sadece zihnimde canlandırabiliyordum. Annem sigarasını tüttürürken yatak odasının penceresinden Kyle'la beni kucağında emzirdiği günden beri en sevdiği manzaraya Loudon Gölü'ne bakıyor olmalıydı. Belki de o günleri hatırlamış ya da istemeden de olsa düğünümü nasıl mahvettiğini, alkol ve otla daha da beter ettiği hayatını ya da Kyle'ın parçalanmış yaşamını, hatta gençliğinden kalma ama artık erişemeyeceği zenginlik düşlerini düşünmüş olmalıydı. O düşler çoktan kaybolmuş, gökte sadece belli belirsiz bir duman izi bırakmıştı. O akşam düğünümden ayrıldıktan sonra kasasındaki günlüğü ve zarfları yaktıktan sonra bir sigara içip Loudon Gölü'ne baktıktan sonra sanırım kararını verdi. Onca zamandır ele geçiremediği huzur ve avuntuyu başka bir yerde aramak istedi. Martha Beth Kelly çantasındaki Smith Wesson'ı çıkarıp namlusunu şakağına dayadı ve beynini dağıttı. Benim annem, ne kadar kusurlu olursa olsun sevdiğim annem. 12. Ayrımın sonu, sayfa 132.